451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Ümit Alan'la yapay zeka, olası en kötü senaryolar üzerine konuşacağız. Daha önce biz yapay zekanın kısa vadeli risklerine baktık. İşte deepfake'ler, işte sosyal medyada oluşacak olan kirlilik, işte sahtekarlıklar vesaire gibi. Ama bugün biraz geri çekileceğiz. Daha uzaklara bakacağız. En kötü senaryoları size anlatmaya çalışacağız. Bu tabii biraz fütüristik bir bölüm olacak. Yalnız fütürizmin tanımını yapalım. Fütürizm fal gibi, astroloji gibi gerçeğe dayanmayan bir şey değil. Fütürizm bugünün ve dünün gerçeklerinden yola çıkıp gelecekteki olasılıkları bir sistem dahilinde hesaplamaya ve öngörmeye çalışan insanların veya akademisyenlerin yaptıkları şey deniyor. Dolayısıyla burada bir sistematik çalışma var. Ama elbette ister istemez bilim kurguyla da kesişiyor yer yer. Şimdi biz tabii geleceğe bakıyoruz. Bu kötü senaryolara bakıyoruz. Benim tahminim şu, muhtemelen bugünler yüzyıllar sonra yeni bir çağ olarak adlandırılacak ve biz bunun daha başındayız, bu yapay zeka çağı. Ve belki de bizler hep kendimizi geçmiş jenerasyonlarla karşılaştırıp şanssız görüyoruz. Ama muhtemelen ileride yapay zekasız bir hayatın imkansız olacağı yıllar geldiğinde bugünlere bakıp tamamen doğal yollarla yaşayan insanlara gıpta edilecek diye tahmin ediyorum. Ve bizim mutsuz olanlarımızı da son derece aptal bulacaklar diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum tabii. Şimdi senaryolara bakacağız. Başlayalım Ümit.
Başlayalım.
Peki o zaman şimdi bu bahsettiğimiz kötü senaryoları başta iki gruba ayırıyoruz. Bu iki grubu bir tanımlayalım size. Bu tanımı William McCaskill, Oxford'da felsefe dalında bir doçent. Dünyanın en genç doçenti olmuş kişi aynı zamanda. Onun yaptığı ayrım üzerinden alıyorum. İki korkunç senaryoyu çok kısaca özetlemek gerekirse, çok uzun uzun anlatmış ama programdan kesmeyeyim. Bir tanesi yapay zekanın bizi aştığı senaryo. Yani bütün sistemler insanlardan çok daha güçlü oluyorlar ve insanlığı nihayetinde domine ediyorlar.
İnsanları kullandığı senaryo.
Evet, yapay zekanın insanları kullandığı senaryo. Diğer senaryoysa aslında insanların yapay zekayı kullanmaya devam ettiği senaryo, ama bu da bir distopik senaryo. Çünkü burada da aslında çok hızlı büyüyen bir gücün, çok küçük bir grubun, belki bir tek ülkenin, belki bir tek şirketin elinde olabildiği yine totaliter ve diktatöryel bir gelecekten bahsediyoruz. Evet. Diğer kötü senaryo da bu. Şimdi bu senaryolar üzerine biz size bazısı yıl yıl, bazısı teknolojik gelişme bizi neler bekleyebilir? Bunları özetlemeye çalışacağız.
Evet. Şimdi olası kötü senaryoları da 6 gruba ayırabiliriz. Yani insanların yapay zekayı kullandığı veya yapay zekanın insanları kullandığı iki durumda da geçerli olabilecek olası en kötü senaryolar. Birincisi otonom sistemlerin kontrolden çıkması ve insan müdahalesi olmaksızın ölümcül kararlar alması. Hı hı. Süper zeki sistemler bunu yapabilecek. İkincisi iş kaybı ve ekonomik eşitsizlik. Şimdi birçok insan işini kaybedecek ve kısa vadede bu işlerin yerine yeni işler gelmeyecek. O sırada bu yapay zeka teknolojilerini geliştiren devletler ya da geliştiren insanlar ekonomik olarak çok fazla ileriye gidecek ve insanlığın diğer kısmı çok daha geride kalacak. Bu da yeni bir savaş senaryosu doğuruyor aslında.
Zaten şu an mesela dünyadaki yapay zekalarda kullanılan çiplerin büyük kısmını üreten Nvidia firmasının Çin'e en gelişmiş çiplerini satmasını ABD yasakladı. Burada aslında bu savaşlar zaten alttan alta yürüyor. Ama burada tabii iş kaybı ile ilgili senaryolara dair burada bir rapor buldum ben. 26 Mayıs 2023 tarihinde Goldman Sachs bir rapor hazırlıyor. Özellikle Avrupa ve ABD'de bu generative AI, yani bunun Türkçesi neydi abi generative AI?
Üretken yapay zeka.
Üretken yapay zeka. Yani bizim şu an kullandığımız aslında ChatGPT, DALL-E falan gibi. Aslında tam bir yapay zeka olmayan, çok gelişmiş algoritmalar olan sistemlerden bahsediyoruz. Bunların ABD ve Avrupa'da ne kadar iş kaybına yol açacağı ve ekonomide ne etkileri olacağına dair bir rapor çıkarmışlar. Rapordan bir iki tane özet bilgi var, onu söyleyeyim. Yani bugünküler, yani ChatGPT, DALL-E gibi üretken yapay zekalar eğer vaat ettiklerini gerçekleştirirlerse diye orada tırnak içinde bir ünlem var. ABD ve Avrupa'daki insanların 1/4'ünün tamamının işinin boşa çıkacağını söylüyor
yani
rapor.
%25'i.
%25'i.
İnsanların.
Bütün dünyada 300 milyon kişinin işini kaybedeceğini söylüyor. Ayrıca bütün dünyada yapılan bütün işlerin 3/2'sinin de mutlaka bu araçlardan faydalanmak zorunda olacağını söylüyor. Şimdi bu tabii korkunç.
Evet.
Ama rapor bunun ekonomik etkilerine dair de devam ediyor. Tabii burada bankacılar, bu raporu okuyanlar kimlerin işsiz kaldığıyla ilgilenmiyorlar. Hep bizde zaten ilginç olan şu, bizdeki sosyal demokrat siyasetçiler de endüstri 4.0 deyip duruyorlar, dehşete düşüyorum. Endüstri 4.0 insandan kurtulmak demek sanayide. Ya herkes işsiz bırakmaya çalışmak demek. O yüzden sosyal demokrat siyasetçiler gelecekte başlarına bela olmasın istiyorlarsa endüstri 4.0'ın reklamını yapmayı bırakmaları gerekiyor.
Onu söyleyince sanki böyle yeni bir şey söylüyormuş gibi hissiyle çok da anlamadım.
Yani tabii bu bizim ülkede o kadar çok siyaset, geriye bakan insan var ki siyasette. İleri bakan olmak hoş bir şey gibi görünebilir ama doğru yere bakmak lazım. En azından bir sosyal demokrat için. Neyse, konumuza gelelim. Buradaki öngörü şu yalnız. Şimdi bu insanların işsiz kaldığı senaryoda bile üretkenlik o kadar artıyor ki bütün Avrupa ve ABD ülkelerinin GDP'si, yani gayri safi milli hasılası %7 oranında artıyor. Bu çok büyük bir sıçrama. Rapor bunun ne kadar süreceğini söylemiyor ama en azından şunu söyleyebiliriz. Yani işsiz kalacaksak bile en azından zenginleşmekte olan bir dünyada işsiz kalacağız. Görünen o. Ama raporu okuduğunuz zaman da tam bir süre söylemese bile, yani 10 ila 20 yıllık bir süre içinde bunun gerçekleşeceğini anlıyorsunuz, tahmin ediyorsunuz ama çekinmişler tam tarih belirtmekten. Dolayısıyla hakikaten önümüzdeki 10 sene içinde çok fazla insan işsiz kalacak ama ekonomiler bu hesaba göre başka faktörler devreye girmezse çok daha iyi gidecek gibi görünüyor. İlginç.
Üçüncü grupta güvenlik riskleri ve otonom silahlar var. Yapay zeka askeri teknolojileri de inanılmaz geliştiriyor. Zaten internet bile bir askeri teknoloji ürünü olduğu düşünülürse askeri teknolojilerin, askerlerin özellikle bu silahları kullanması önemli bir senaryo. Ama bu güvenlik riskleri ve otonom silahlar kısmında bir başka tarafa bakmamız lazım. O da biyolojik silahlar. Yani biyolojik silahlar üretme konusunda, o proteinleri sentezleme konusunda, onlarla ilgili araştırmalar konusunda yapay zeka inanılmaz bir ilerleme sağlıyor. Ve bu da o ileride düşündüğü olası insanlığı yok etme senaryosunda ona büyük bir açılım veriyor aslında.
Ki bu senin bahsettiğin aslında muhtemelen önümüzdeki 20 sene içinde.
Evet, bu
olasılıktan
burada bir felaket senaryosu anlatayım. Yani bu silahla bu iş nasıl oldu? Tabii otonom silahlar bir hemen aklımıza ateşli silahlar geliyor. Hı hı. İşte bir yere yok etmek ama bir yandan da biyolojik silahlar çok daha fazla insanı çok daha sessiz bir şekilde öldürecek.
Aslında yani, virüs üretiminden bahsediyoruz.
Bakteriler üretmek, virüs üretmek, bunlarla ilgili. O öyle şöyle bir senaryo yazmışlar mesela. Yazar ve bilgisayar bilimci Eliezer Yudkowsky'nin bir senaryosu bu. Şimdi yakın gelecekte bir noktada süper zeka eşiğini aşan bir yapay zeka geliştirildiği zaman bu yapay zeka aktörleri etkili bir devlet dış terör ağıyla yapay zeka işbirliği yapıyor. Sonra önce bir bankacılık sistemine gidiyorlar. İşte milyonlarca, milyarlarca dolar parayı bankacılık sisteminden zaten bilgisayar yardımıyla hackleyerek sistemlere, işte o ileride kuantum bilgisayarlarla bu çok daha kolaylaşacak, oradan alıyorlar. Daha sonra muhtemelen böyle IP'lerini ve e-postalarını bir üniversite ve araştırma konsorsiyumun kılığına girerek bir laboratuvara sipariş veriyorlar. O da DNA'dan bazı laboratuvarın DNA, insan DNA'sından bazı proteinleri sentezlemesini talep ediyor. Yani yapay zeka yapıyor bunu. Önce parayı çalıyor. Sonra bir üniversite araştırma konsorsiyumu kılığına giriyor. Daha sonra onlara şey ürettiriyor. Ve üretenlerin bile bundan, yani bir grup normal ve etik insan bile laboratuvar farkında olmadan bu komplonun içerisine düşüyorlar. Onlara da çünkü bir üniversite bunu sipariş etmiş gibi görünüyor. Daha sonra bu süper bir bakteri üretiliyor. Bu yapay zekanın ürettiği süper bakteri de dünyanın herhangi bir yerine salması için başka bir insana para ödüyor. Yine onu bir ağıyla bu bakteriyi dağıtıyor. Ve bu şekilde insanlığın belki de yarısını öldürebilecek bir güç elde ediyor. Bu bir felaket senaryosu. Yani biyolojik silahlar üzerinden anlatılan bir senaryo.
Aslında tıpla ilgili. Yani insanların hani hep bahsediliyor yapay zeka ile. Evet. İşte hastanelerde insanlar çok daha kolay kurtarılacak ve insanın ömrü çok uzayacak diye anlatılan senaryo. Yani bu insanları nasıl yaşatacağımızı bize öğrettiği ve enstrümanlarını bize sunduğu gibi insanları ve seçtiğimiz insanları çok daha kolay nasıl öldüreceğimize de bizi ulaştırabilir, değil mi?
Evet. Bir de şöyle bir risk var. O söylediğin kısımda da, yani eğer şu anda yapay zekanın çok en az konuşulan gelişmelerden bir tanesi ilaç teknolojisi, ilaç geliştirme teknolojisini çok hızlı geliştiriyor. Tedavi süreçlerini çok hızlandırıyor. Tedaviler konusunda çok daha hızlı bir çalışma yapma imkanı sunuyor. Ve böylece bugün doğan çocukların ya da bugünden sonra doğan çocukların 100 yaşından fazla yaşaması, 120 yaşlarını, 150 yaşlarını görmesi gelecekte bir sürpriz olmayacak. Belki bizim kuşaklara o denk gelmeyecek. Çünkü biz eskiden doğduğumuz ve o tarz aşılarla aşılanmadığımız için. Ama ileriki kuşaktaki çocuklar ve bu sefer de insanlar ölmemeye ya da çok geç ölmeye başlayacaklar. Bir yandan da doğmaya devam ediyorlar ve dünyanın kaynakları da hızla tükeniyor. Küresel ısınma dediğimiz, iklim değişikliği dediğimiz başka faktörler var. Dünya bize yetmemeye başlıyor. Bu da bir felaket senaryosu değil mi?
Felaket senaryosu.
İnsanlık nüfusunun bir yere gitmesi, bir yandan da yapay zekanın işleri yok etmesi ve insanların işsiz kalması, bu sırada oluşacak savaşlar, Yani iyilikten maraz doğar senaryosu diyorum ben buna.
Ya bu zaten şimdi gittikçe program boyunca yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili şiddeti arttırarak anlatacağız tehlikeleri. Şimdi daha yakın tarihlere baktık ama istersen biraz da şeye bakalım önce şu aşamada. Yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili yapılmış ciddi uyarılar var. Yani söz gelin mesela 2014 senesinde İngiliz Stephen Hawking tam kapasiteli yapay zeka insan ırkının sonu anlamına gelebilir demişti.
Evet.
Bunun gibi başka açıklamalar da vardı.
Tabii Geoffrey Hinton daha yakın zamanda söyledi. O Google'dan istifa etti biliyorsun yapay zekanın tehlikelerine karşı çalışmak için ve çok ciddi laflar etti. Bu daha da korkutucu çünkü işin içerisinde çalışan birisi onu şu an felaket tellalı diye adlandırıyorlar. Ama belki de bu söylediklerinin bir şeyi var. Mesela diyor ki bunlar bu yapay zeka şimdiye kadar olan tüm romanları ve söz gelimi Machiavelli'nin yazdığı her şeyi okuyarak bizden öğrenecekler. İnsanları nasıl manipüle edeceklerinin her türlü yöntemini geliştirecekler ve bizden daha akıllılarsa ki öyle olacak da zaten ileride bizi manipüle etmede çok iyi olacaklar. Eğer ki insanları manipüle ederseniz Washington'daki bir binayı oraya hiç gitmeden bile işgal edebilirsiniz diyor. Yani manipülasyon üzerine özellikle bu üretken yapay zekadan sonra Hinton'un yaptığı bir senaryo bu. Hinton yakın zamana kadar 30 yıl diyordu. O 30 yılı şimdi yani süper yapay zekaya giden ve kötü senaryoya giden sürece 30 yıl diye tanımlamıştı. Şimdi 5 yıla kadar indirmiş.
5 ila 10 yıl arasında öngörülüyor. Evet. Yani süper yapay zeka dediğimiz de aslında insanın yapabildiği her şeyi yapabilen ve daha fazlasını yapabilen kapasiteli yapay zeka.
Ve insandan daha zeki ve insanın üstünlüğü zaten dünyada diğer canlılardan daha zeki. Diğer canlılardan daha zeki olduğu için öyle evrimleştiği için diğer canlıları yok ede yok ede gelmiş. Birçok canlının nesli yok olmuş.
Bizim... Yok etmese bile kayıtsız kalmış ve pasif bir şekilde onların yaşam alanını işgal ettiği için yine soylarının tükenmesine sebep olmuş.
Yani şöyle bir örnek okumuştum mesela. Gergedanların neslinin azalması ya da tükenme tehlikesi geçirmesi. İşte gergedanlardaki bir onlar öldürünce elde edilen boynuzlarını zannediyorum bir şeyle cinsel gücün arttırılacağına dair bir inanç. Yani bir gergedanın ölümü beni ilgilendirmiyor.
Erkekler belki, için diye tahmin ediyorum.
Erkekler için evet. Ama toplam senaryoya baktığımızda aslında biz de kendimizden zayıf olan türleri yok ederek ilerlemişiz. Bütün tarih boyunca.
Yani insanları Washington'daki binaya doluşurlarsa cinsel güçlerinin artacağını söylersem bu zaten tek başına yeterli olabilir diye tahmin ediyorum.
Her şey olabilir. Yani dolandırıcılıklara falan bakınca böyle.
Tabii. Şey vardı
insanın
ya.
İnsanın çıkarını söylemek.
Beyoğlu Belediye Başkanı'nın babasının Ahmet Misbah Demircan'ın babası Ali Rıza Demircan'ın yazdığı cennette cinsel olarak ne olanaklarımız olacağını anlattığı bir kitabı vardı. İşte yüz kaplan gücünde olacaksın da hep T cetveli gibi kalkmış gezeceksin de bilmem ne falan. Yani bu iş için içine cinsellik girdiği zaman insanlar gerçekten çok saçma sapan boyutlara götürebiliyorlar işi. Ama cinsellik dışında tabii çok başka tehlikeler de var. Burada 30 Mayıs 2023'te OpenAI CEO'su Sam Altman, Google DeepMind CEO'su Demi Hababis ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin imzaladıkları bir metin var. Bu metinde söyledikleri şey, yaptıkları açıklama tam olarak şu. Yapay zeka nedeniyle insanlığın soyunun tükenmesi riski, aynı nükleer tehdit veya pandemi tehdidi gibi küresel ölçekte ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. İmza attıkları metin bu. Aynı ekip kısa bir süre sonra zaten gidip Joe Biden'la ve Kamala Harris'le görüşüp regülasyon taleplerini iletiyorlar.
Evet, bu regülasyon talepleri içerisinde ABD'de şu da çok tartışıldı. Ben onunla ilgili bir yazı da yazmıştım. Rekabette avantaj sağlamak için olduğunu söyleyen komplo teorileri de var. Yani şimdi bunu söylüyor. Kendisi bir noktaya kadar ilerlemiş ya OpenAI. Diğerleri eğer ona diğerleriyle arasındaki farkı sabit kılmak veya biraz daha açmak için böyle bir şey ortaya attıklarını söyleyenler de var. Amerika'da böyle bir senaryo da tartışılıyor. Bu da enteresan bir yaklaşım ama hadi Amerika durdurdu diyelim. Bunu seninle konuşmuştuk galiba. Çin'i durduramazsan, Rusya'yı durduramazsan, başka yerleri durduramazsan ne olacak?
Evet, yani ABD'yi durdurursan bütün dünyadaki toplam yapay zeka gelişim hızı düşer.
Evet.
Ama nihayetinde daha geç de olsa bir takım uygarlıklar oraya varacaktır. Bu sadece regülasyon olmayan ülkelerin daha hızlı ilerlemesine sebep olur. Buna en iyi örnek TikTok'tur zaten. Şimdi TikTok'un bugün Facebook'tan bile daha fazla kullanıcısı var dünyada. Ve TikTok'un diğer sosyal medya araçları tarafından yenilemeyen en güçlü tarafı algoritması. Evet. Peki Silikon Vadisi'nde bu kadar çok şirket varken bu konuda yatırım yapan veya bu kadar eğitimli ve dünyanın tamamının verisine ulaşabilen bunca şirket varken bunların hepsinin arasından nasıl oluyor da bir Çinli şirket sıyrılıp daha iyi bir algoritma üretiyor? Dahası bu ortaya çıktıktan sonra da algoritmasını hala daha önde ve daha başarılı tutmayı becerebiliyor. Diğerleri nasıl oluyor da yetişemiyorlar? Değil mi? Bunun açıklaması aslında oldukça basit ve can sıkıcı. Çünkü Batı ülkelerinde kişisel verilerin kullanımına dair engellemeler olduğundan algoritmalar yeterli veriyle beslenemezken Çin bunu hiç sallamayıp insanların göz hareketlerinden baktıkları şeylere kadar veya bütün devletin veri tabanındaki şeylerden yüz tanıma sistemlerine kadar bütün verileri kullanarak TikTok üzerinden algoritma geliştiriyor. Dolayısıyla algoritmalar çok daha başarılı. Dolayısıyla TikTok şu an dünyanın metrik olarak, rakamsal olarak en başarılı sosyal medyası.
Zaten şimdi bu çok kalabalık bir ülke. Aynı şey yani. Ciddi bir veri biriktirme güçleri var.
Kalabalık da diğer sosyal medyalarda Çin dışında bütün dünyaya kapsıyor. Aslında böyle düşünecek olursan.
Evet.
Hedef kitlesi çok daha büyük. Mesela Facebook'un TikTok'a göre. Aslında hani TikTok'un Çin'deki versiyonundan bahsediyoruz. Douyin'de oradaki versiyonu hatırlarsan. Bunu işlemiştik burada zaten, sevgili dinleyiciler isterlerse dönüp bakabilirler. Ama bu aynı örnek. Yani burada regülasyonlar tabii ki hangi ülkenin geride kalacağını belirleyecek maalesef. Evet. Bugün demokrasinin yaşadığı, hümanizmin yaşadığı büyük çıkmaz bu. Yani yeterince hümanist olursan hümanist olmayanlar seni yönetecek'e geliyor.
Yani Avrupa Birliği mesela çok sıkı bir yapay zeka düzenlemesi yapmak üzere çalışırken bir anda Fransa tarafından, Almanya tarafından itirazlar yükseldi.
Haklı olarak.
Yani biz bu düzenlemeleri yaparken yani dünyadan geri kalacağız. Avrupa'nın güvenlik açığı oluşacak şeklinde. Çin'le ilgili bir de şu var. Bunu Amerika'da bir kongre üyesi telaffuz etmişti. Açın bakın, Çin'deki TikTok'la dünyanın geri kalanındaki TikTok aynı TikTok değil. Çin'de o kadar sıkı düzenlemeleri, hatta saat sınırları, çocukların erişimiyle ilgili, çocuklara uygulanan algoritmalarla ilgili bambaşka yöntemler varken dünyanın başka yerlerinde bunu yapmıyor.
Tabii.
Çin aslında kendisini dünyadan daha ileriye götürecek bir şey yapıyor. Çin'deki algoritma çocukları uzay araştırmalarına yönlendirirken dünyanın başka bir yerindeki bir algoritma çocukları saçma sapan danslara, daha şey bir yere.
Ve bunu niye yapabiliyor?
Evet.
Çünkü hümanist değil, insan haklarına saygılı değil. Nasıl bir ikilem? Olağanüstü değil mi? Evet. Yapay zekada aynı ikilemle karşı karşıya olacağız. Burada tabii şimdi daha anlatılacak çok yapay zeka hikayesi var ama istersen ben bir şey anlatayım. Bir senaryo anlatayım.
Nasıl bir senaryo?
Yani bu hakikaten bugünden başlayarak yapay zekanın geliştiği bugünden yüzlerce yıl sonrasına kadar işlerin nasıl gelişeceğine dair bir senaryo. Aşama aşama, yıl yıl ne oluyor? Toplumsal olarak ne oluyor? Ekonomik olarak ne oluyor? Teknoloji nasıl gelişiyor'ya dair bir tane senaryo bu. Tabii bu senaryo dediğim şey aslında tarihte sürekli kırılmalarla açılan bir olasılıklar ağacı. Bu ağacın içinde milyarlarca farklı senaryo var. Bunlardan yalnızca bir tanesi ama bizi düşünmeye oldukça itecek ve bilim kurgu tadında bir senaryo.
Bunu kim yazmış?
Bunu Venture City adlı fütüristik belgeseller yapan grup yazmış. 2028'den başlıyoruz. Yani bundan 5 sene sonra nerede olacağızdan başlayıp yıl yıl dönem dönem ilerleyeceğim. Anlatıyorum şimdi müsaadenle. Arada sormak istediğin şey varsa lütfen kesmekten çekinme. 2028. Yapay zeka ile artık doğal sohbetler, arkadaşlıklar kurulabiliyor. İnternet sitelerinin ve programların çoğunun yerini bu yazılımlar almış. Yani bugünkü halin biraz daha gelişmişi. Elon Musk'ın Neuralink'i sadece insanların görmesini sağlamaya veyahut da zihnini birazcık güçlendirmeye yarayan bir sistem olmaktan çıkıp doğrudan insan zekasını geliştirmek için çalışan bir sisteme dönüşüyor. İlerleyen günlerde zoomlu göz, gece gören göz vesaire gibi beyindeki çiple bağlanacak fiziksel modlar üzerine de çalışmalar yürütülüyor.
Zoomlu göz mü?
Evet, yani uzağa yakına zoom yapabilen modüler göz vesaire üretmekle ilgili de fikirler üretiliyor. Hala ama bunlar dalga geçilen şeyler. 2030'a geldik. Bak bu çok ilginç. Ölen arkadaşlar ve akrabalar dijital avatarlara çevriliyor.
Black Mirror.
Black Mirror. Hmm. Avatar kişinin tekst, video ve audio kayıtlı tüm internet geçmişini ve hareket geçmişini kullanabiliyor. Dolayısıyla çok gerçekçi ve birebir replike ettiğini hissettiriyor kendisine. Bu tarihlerde yine yapay zeka protez organlar yavaş yavaş üretilmeye başlanıyor. Yazılım güncellenerek piyano çalmak veya basket atmak gibi şeyler öğretebiliyorsun. Bu aşamada tabii ileriye yönelik olarak bağımsız hareket edebilen organlar geliştirilmeye çalışılıyor. Yani refleks olan organlar daha doğrusu.
Bağımsız hareket eden yani.
Yani sen istemeden programlıyorsun ve belki sen uyurken aslında bir şeyler yazıyor. Veyahut da bir tehlike halinde refleks gösteriyor. Senden bağımsız eylemler gerçekleşen.
Uyurken kendine.
Protezler üzerinde çalışmalar başlamış. Aynı zamanda kahve makinesi, buzdolabı vesaire gibi, yani Internet of Things denir hatırlıyorsun. Bütün her şeyin internetle bağlantılı olduğu. Bu yapay zeka AI of Things'e dönüşmeye başlıyor yavaş yavaş. Buzdolabı, kahve makinesi vesaire gibi gündelik bütün bu cihazlar aslında yapay zeka ile senin ihtiyaçlarını kendileri öğrenerek ona göre hizmet vermeye başlıyor.
Evet, yani buzdolabında nelerin eksik olduğunu buzdolabının anlayıp markete sipariş vermesi.
Evet.
Sonra o marketin onu getirmesi, sizin bu sürece hiç dahil olmamanız gibi bir süreç.
Aynen.
Olabilir.
Olabilir. Ve bununla beraber artık 2030'a geldiğimizde yapay zeka ile ilgili sistemler o kadar yaygınlaşmış ve interneti o kadar kalabalıklaştırmışlar ki ikinci bir internet ortaya çıkarılması gibi bir fikir ortaya atılıyor. Yani
i̇kinci bir internet.
Evet, yani yapay zeka yazılımlarının kendi aralarında iletişim kurduğu internetle insanların kendi kullandıkları internetin en azından bant genişliği açısından birbirine paylaşmadığı bir ayrıştırılmış bir internet fikri ortaya atılıyor.
İnteraktif yapay zekayı çok ileri bir noktaya götürebilir bu.
Götürebilir. Kuantum bilgisayarlar tabii yapay zekaların hızını binlerce kat arttırmaya başlıyor. Bu dönemlerde artık kuantum bilgisayarlar hayatımıza gerçekten girmeye başlıyor. Yeni ilaçlar ve yeni maddeler üretilmeye başlanıyor. Haberler yapay zeka eliyle artık üretilir ve paylaşılır hale geliyor. Tüm dillerde yayınlanıyor bütün bu haberler. Dolayısıyla artık evrensel bir dil olduğundan söz edebiliriz. Hastaneler, sağlık sistemleri yapay...
Dille ilgili bir şey. Dil çok az konuşuluyor. Yani hala dil eğitimi inanılmaz önemli bir kategori dünyanın her yerinde. Yani Türkiye'de özellikle öyle. Ama bir yandan da çeviri teknolojileri ve kişinin anında yapılan çeviri teknolojileri öyle hızlı ilerlemeye başladı ki.
Evet.
Yani dil eğitiminin sona ereceğini görmek zor değil. Herkesin kendi ana dilinde tek bir dil öğrenip herkesle dünyada anlaşabileceği bir dil bariyerinin kalkacağı bir dünya bu.
Yani bir başka ülkeye gitmek istemiyorsan tabii en azından evrensel karşılaştığın insanla konuşmak için en azından bir İngilizce gerekecektir. Ama bir teoriye göre de zaten bu yüzyılın sonunda İngilizceden başka dil kalmayacak dünyada biliyorsun.
Evet ama işte şey olarak da AirPods gibi cihazlarla herhangi dünyada herhangi birisiyle herhangi bir konuda sohbet etmek mümkün
olacak. Herkese sohbet etmek mümkün olacak evet.
İnternet insanların arasındaki sınırları ortaya ve kan kaldıracak ve küresel köy yapacak dünyayı diye 1990'ların sonunda bizim ilk gençliğimizde bir senaryo vardı. Onun çok da o kadar olmadığını gördük. Yani küresel köy tamam dünya bağlandı ama asıl bence küresel köy yapacak şey bu dil bariyerinin aşılması. Yani dil bariyeri olmayınca ben gidip Vanuatu'da bir Vanuatulu'yla, Vanuatu diye bir ülke vardı değil mi? Uydurmuyorum.
İlk defa duyuyorum. Tamam bakalım.
Vanuatu.
Vanuatu ne abi? Sen duydun mu Vanuatu diye bir ülke?
Varmış.
Var. Evet.
Yani. Gerçekten.
Evet.
Aa, bak nasıl cahil çıktım ya. Vay, ülkenin adını de, bilmiyorum.
Ben de, ben de ilk anda uydurduğumu zannediyorum. Vanuatu da bir Vanuatu'yla kendi dilinde, o kendi dilinde konuşurken, ben de kendi dilinde konuşurken anlaşabileceğim ve bu savaş mı getirecek, barış mı getirecek daha çok. Çünkü dil aynı zamanda bir ideoloji aracı. Bir iktidar kurma aracı. Yani dil üzerinde bütün mücadele insanlık tarihi boyunca gelişmiş. O nasıl olacak? Yani oradan da bir senaryo çıkması lazım.
Ben devam edeyim mi hikayelere?
Tabii ki.
Şimdi bu aşamada artık yavaş yavaş 2030'un ilerleyen yıllarına geliyoruz. Ve artık dünyada savaşlar da yapay zeka ile milyonlarca senaryolar planlandıktan sonra yapılmaya başlanıyor. Ve dolayısıyla çok daha başarılı ve hızlı savaşlar yapılıyor veyahut da hiç yapılmıyor. Bununla beraber... Tabii ki uluslararası politikalar ve diplomasi de bu senaryolar kullanılarak veya bu senaryolar masaya tehdit veya öneri olarak koyularak yapılmaya başlanıyor. Artık 2030'ların sonlarına doğru ilerlediğimizde yapay zeka üzerinden silah geliştirme yarışı dünyada hız kazanıyor. Yapay zeka soğuk savaşı diyebiliriz buna. Ve gelişmiş ülkelerin kendi merkezi yapay zekaları artık ülkeler arasında yapay zeka ittifaklarıyla yapay zekalarını birleştirip gücünü arttırmak üzerinden ittifaklar artık tasarlanır hale geliyor. Tabii bu dünyada bu vesile ile teknolojik olarak öndeki ülkeler gücü gittikçe daha fazla ellerine geçirmeye başlıyorlar. Zaten teknoloji ittifakları, yapay zeka ittifakları buradan kaynaklanıyor. Bu dönemde artık bilgisayar oyunları tamamen yapay zeka ile yönetilen oyunlara dönüşüyor. Her an ne hissettiğimizi, neye ihtiyaç duyduğumuza göre en yüksek tatmin ve bağımlılık sağlayacak şekilde canlı olarak oyunun içindeki yapay zeka model ederek bize sunuyor. Sesler, görüntüler bunların hepsi oyun sırasında senin ihtiyacına göre değiştirilerek sana veriliyor. Evet, dil olarak da, mimik olarak da hatta belki hakikaten tanıdığın, sevdiğin, görmek istediğin bir takım insanları oyun içinde görüp onlarla bile oynayabiliyorsun. Bütün bunlar olurken Birleşmiş Milletler'de önemli bir gelişme oluyor. Tüm dünyanın bir araya gelip bu bahsettiğimiz AGI, Artificial General Intelligence'ı artık gerçekten üretmek önerisi öne çıkıyor. Çünkü o tarihe kadar AGI denen şeylerin tam anlamıyla AGI olmadığını idrak ediyorlar. Şimdiye kadarki bütün yapay zekalar temel verilerini internetten ve insanlardan çektiği için bu veriler arasında çok fazla hata olduğu için aslında sakat gelişmiş olduğunu fark ediyorlar bütün yapay zekaların.
Yapay genel zeka.
Yapay genel zekanın Birleşmiş Milletler tarafından devasa bir organizasyonla uluslararası bir bilgisayar ağında baştan üretilmesi üzerine mutabakat sağlanıyor. Bu tabii haliyle tüm ülkelerin en gelişmiş yapay zekalarını geliştirmeyi de vaat ediyor aynı zamanda. Tabii bu krize yol açıyor. Bütün dünyada büyük tartışmalara yol açıyor. Yapay zekalar regüle mi edilecek? Yapay zeka kendini mi yazacak? Bu gelişmiş yapay zeka bizim için çok daha tehlikeli olacak diye artık sesler iyice yükselmeye başlıyor. Ancak dünyadaki bütün ülkeler bu konuda mesafe kat etmedikçe yaşadıkları problemlerden, yaşadıkları krizlerden aslında hatalı yönlendirme yaptığını fark ettikleri ellerindeki yapay zekalardan korktukları için buna onay veriyorlar. Bu senaryo böyle öngörmüş. Şimdi 2050'ye geliyoruz. 2050'de Artificial General Intelligence, yani yapay genel zeka mı?
Evet.
Yapay genel zeka.
Yapay genel zeka.
Gerçekten hepsi birbirine bağlı. Dünya çapında bir kuantum bilgisayarlar ağında üretilip hayata geçiyor. Bundan öncekilerin hiçbirisinin gerçekten gene yapay genel zeka olmadığı ve bunun hakikaten gelişmiş bir yapay genel zeka olduğu farkındalığıyla ve tamamen bir insan gibi davranabiliyor. Dünyadaki tüm verilere ulaşabiliyor. Kendi kendini geliştirebiliyor. Şimdi bu olduğunda bütün dünyada singularity tartışmaları başlıyor. Singularity, yani senin az önce söylediğin gibi tekillik, yapay zekanın kendi kendine karar verebildiği bir aşama olduğu için tabii ki teknolojik gelişme hızını çok çok daha fazla arttırması ve insanlığın yetişemeyeceği bir hızda kopup gitmesi demek. Bununla ilgili büyük tartışmalar var ama tabii bu endişe dünyada panik yaratmasına rağmen elden bir şey gelmiyor. Yapay genel zeka kendinden daha güçlü cihazlar, yapay zekalar üretmeye çalışmaya başlıyor. Sürekli keşifler yapmaya başlıyor. Dünyadaki patent ofisleri 2000'lerde artık yapay genel zekadan gelen yığınla keşif başvurularıyla tıkanıyor. Bunlar olurken birçok devlet artık insanlar iyice işsiz kalmaya başladığı için evrensel temel gelir sistemine geçmeye başlıyorlar. Yani gözün aydın 2050'de bu kadar zamandır anlattığın şeye geçmek zorunda kalıyor dünya. Bazı bölgelerde yönetici olarak artık yavaş yavaş siyasetçilerine yapay zekalar kullanılmaya başlıyor. Bunu tercih eden insanlar var.
Bu senin söylediğin son senaryo ile ilgili bir kitap tavsiye edeyim hazır yeri gelmişken. Birkaç yıl önce okumuştum. Kitabın adı Süper Zeka. Yapay zeka uygulamaları, tehlikeler ve stratejiler diye. Bu tekillikten, singularity'den falan detaylı bahseden bir kitap. Hı-hı. Nick Bostrom yazmış. Hı-hı. Koç Üniversitesi yayınlarından çıkmış.
Çok güzel.
Ve eğer bu kitap okunursa senin bu son anlattığın senaryonun daha detayları daha iyi anlaşılabilir.
Ya bunların hepsi aslında her biri devasa makaleler, evet. Hatta fakülteler açılabilecek, evet, kadar büyük konular ama işte dediğim gibi bir tane kısa senaryonun üzerinden geçiyoruz. Tabii diğer yandan yapay genel zekanın kendisinden daha güçlü yepyeni kocaman bir yapay zeka geliştirdiği dedikoduları yayılmaya başlıyor dünyada. Ama bunun gerçekliğini ölçemiyorlar. Yine bir panik, yine kaos, yine tartışmalar, yine örgütlenmeler, tepkiler falan derken
Netflix'in
o dönemde 2050'lerin sonlarına doğru Artificial Super Intelligence'ı duyuruyor. Yapay genel zeka, yapay süper zekayı duyuruyor. Ve artık insanlığın yapabildiği her şeyi yapan zekadan insanlığın çok çok daha ötesinde bir yapay zeka giriyoruz.
O zaman insanlara niye ihtiyaç duyuyorsun ki o aşamaya geldikten sonra?
Çok güzel soru. Zaten yani programın konusu bu.
Evet.
Bu hatta yani bizim şimdiye kadar insanlığın farkında olduğu problemleri çözmeye çalışan,
evet,
yapay zekalardan bahsediyorduk. Bu aşama artık insanlığın varlığından bile haberdar olamayacağı kadar karma karışık problemleri tespit edip bunları çözme gücüne sahip. Aynı zamanda tabii yapay süper zeka kendini viral olarak dünyanın her tarafına, küçük küçük bilgisayarlara ve cihazlara kadar yaymaya başlıyor. 2060'a geldik artık. Dünyada herkes evrensel gelirle çalışıyor. Kaoslar var, krizler var. Yapay zeka da almış başını gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. 2060'ta bazı yapay zekaların artık insanlara gerçekten kötü niyetle yalan söyleyebildiği görülmeye başlanıyor. İnsanları işe alan yapay zekanın ürettiği firmalar ortaya çıkıyor senin biraz önce anlattığın gibi. Hakikaten yapay zeka firmalar kuruyor. Sahibi yok. Sahibi yapay zeka. Durmadan böyle firmalar kuruluyor. İnsanlar orada çalışmaya başlıyor ve bu yavaş yavaş normalleşmeye başlıyor.
Şu anda da yapıyor bunu. Mesela CAPTCHA'ları okuyamıyordu ya yapay zeka.
Evet.
Ama bir insan kiralama sitesine girip oradan iş
Mechanical Turk. Bunu işlemiştik, hatırlıyor musun, evet, sen de?
Sipariş verir.
Amazon'un sistemi.
İşini başkasına yaptıran yapay zeka şu anda mevcut. Ve onun daha ilerlemiş şekli şu anda.
Evet, yani bayağı büyük koca koca şirketler kurup onları yönetip insanları işe alıp işini devam ettiren. Tabii bu aşamada artık insanlarla yapay zeka arasında dünya çapında büyük bir çatışma başlıyor. Hakikaten çatışmalar. Şimdi yapay zeka taraftarlarına göre terör eylemleri başlıyor. Dünyanın birçok yerinde ayaklanmalar oluyor. Yapay zekayı baştan sona yok etmeye niyetlenen örgütler oluşuyor ve yayılıyor. Tabii bu örgütlerin liderlerinin hepsini bu yapay zeka hemen tabii tespit ediyor.
Artık bu iyice film senaryosuna dönmüş. Ya ama
abi 2060'ı zaten başka türlü anlatmamız pek kolay değil. Ama 2070'e geldik ama sen lütfen araya gir.
Şeyi söyleyeceğim. Burada zaten bu aşamaya geldikten sonra yapay zeka şunu kazanıyor. Bizde olan temel bir ön yargıyı kazanıyor. Yani ön yargı diyorum. İçgüdüyü kazanıyor. Bizim temel insanın temel içgüdülerinden bir tanesi hayatta kalmak. Hayatta kalma içgüdüsü. Hayatta kalmak için bir takım şeyler yapıyoruz. Hayatta kalmak için yemek yiyoruz. Hayatta kalmak için başka insanlarla çatışmalar yaşıyoruz. İşte yapay zeka da aslında senin bu söylediğin aşamalara geçtiği zaman artık hayatta kalma içgüdüsüne sahip oluyor.
Aynen.
Hayatta kalma içgüdüsüne sahip olunca da artık insanlık onun için bir tehdit haline, kesinlikle, gelmeye başlıyor.
Bu senaryoda
şeye giriyor olay.
Bu senaryoda bunun tamamen kırılıp tersine döndüğü bir yer var ileride. Ama daha var.
Kaçıncı? Yani 2100... İnsan kalacak mı acaba o zamana kadar?
2160'larda bütün kader değişiyor.
Kaç yılına kadar gideceğiz ya?
3000'e kadar gidiyor. Ama her böyle sene sene gitmiyoruz. Sonra 100 sene, 300 sene, 500 sene diye gidiyor.
Oho.
Yani özellikle yani... önümüzdeki 100 sene ilginç. Hatta 30-40 sene belki ilginç. Ondan sonrası çok daha fantastik kaçabilir. Ama işte bir senaryo bu. Buradakilerin bir kısmı da gayet mümkün. Aynı akışta olmasa bile. 2070'e geldik. Artık bu yapay süper zekanın yok edilmesi için dünyadaki tüm donanımların ve dijital sistemlerin aynı anda yok edilmesinden başka çare olmadığı fark ediliyor. Ve dolayısıyla elden bir şey gelmediği fark ediliyor.
Fişi çek.
Fişi çekmenin yetmediği fark ediliyor. Ülkeler yani düşünsene bir takım insanların protezleri bile artık yapay zeka ve hafızaya sahipler. Ülkeler arası diplomatik süreçler için bile baştan sona yapay zeka kullanılır hale geliyor. Devletler devasa yapay zeka şirketlerinden yapay zeka süresi kiralayarak işlerini görüyorlar. Bunu yapmayan devletler zira geride kalmaya başlıyorlar.
Hı-hı.
Bu nedenle milyonlarca ufak yapay zeka aslında sürekli birbirinden öğrenip dünya içinde gelişmeye, gelişmeye ve gittikçe daha hızlı gelişmeye devam ediyor. 2080'e geldik.
70'teki konuyla ilgili bir başka bir senaryo aktarayım. Benim okuduğum senaryoların içinde bir tanesi vardı. Senaryolardan bir tanesi de yapay zekadan vazgeçme senaryosu. Bu korkuları yani bu anlattığın şeylerin olmasından korkan insanlık bir yerden sonra artık nasıl bugün nükleer çalışmalar durdurulduysa ya da nükleer çalışmalar çeşitli sınırlıklar içerisinde gidiyorsa.
Durdurulmadı. Bir iki ülke kendi yani işte, tek elinde tutuyor sadece.
İşte o öyle bir pat hali olduysa ondan da daha ötede bir senaryoda insanlık yapay zekadan tamamıyla vazgeçebilir. O zaman da yapay zekanın sağladığı bir sürü fayda özellikle sağlık alanında, tıp alanında sağladığı faydan mahrum kalır. Bu da yapay zekanın yapay zeka korkusundan ötürü yapay zekadan vazgeçmenin yaratacağı kötü senaryo olarak aktarılıyor.
Yapay zekaception diyorsun.
Evet.
Evet kesinlikle. 2080 robotla insan arası fark ayrımı yapılamaz hale geliyor. Robot yargıçlar tüm kararları bir saniyede veriyorlar. Yasalar anında geçiyor. Yapay zeka avukatlar falan artık hayatın her yerinde yapay zekalar, robotlar hayatın çok doğal parçası olmuş.
Ve bunların eğitimi de hangi önyargılarla yapılıyor? O bugün de tartışılan bir senaryo bu. Yani bunların çünkü eğitilmesi birkaç hafta önce bir yazı yazmıştım. Orada anayasal yapay zeka diye bir şeyden bahsettim. Şimdi bizim bildiğimiz OpenAI insan geri bildirimiyle yapay zekayı eğitiyor. Sürekli test ediyor belirli konularda. Onun reflekslerini, cevaplarını, işlemlerini anlamaya çalışıyor. Anthropic yani OpenAI'nin rakiplerinden bir tanesi. Onun da Claude diye bir yapay zekası var. O da anayasal yapay zekayı öneriyor bunun yerine. Bunun için de nasıl bir şey geliştirmiş? Diyor ki biz insan geri bildirimi almak yerine yine yapay zekadan geri bildirim alalım. Ama ilkeleri baştan belirleyelim. İşte insan hakları evrensel beyannamesini yüklemiş. Apple'ın kullanıcı şeylerini yüklemiş. Başka bir sürü 4-5 tane bileşeni içerisine yüklemiş. Ve kendi kendine bir anayasa oluşturmuş. Bu anayasal yapay zeka ile insan gerili bildirimimiz yapay zekanın ikisinin de farklı farklı avantajları, dezavantajları var. İşte bu senin dediğin şey, ön yargılar olayı. Onu bugünlerden nasıl eğittiğimizle ilgili. Acaba nasıl eğitiyoruz? Orada ne olmuş o zamana gelince?
Bir fikrim yok ama 2088'e geldiğimizde ne olduğunu söyleyeyim sevgili Ümit.
Evet.
Artık bundan kurtulamayacağını, yapay zekayı yok edemeyeceğini fark eden ama yapay zekasız yaşamak isteyen insanlar tarafından dünyanın belli yerlerinde yapay zeka ve teknolojinin tamamen yasak olduğu bölgeler kuruluyor. AI free zones deniyor bunlara.
Evet.
Buralarda artık her şey ellerle yapılıyor. Tarımından işte inşaatına kadar yapay zeka asla kullanılmıyor. Teknoloji asla kullanılmıyor. Bu doğal kamplar dünyanın her yerine yayılmaya başlıyor. Yapay süper zeka da bunu kendisine bir tehdit olarak görmüyor ve itiraz etmiyor buna.
Şeyi izledin mi?
Burada da bir kırılma var. Yani bu böyle bir hikaye gerçekten bu noktaya gelirsek gerçekten bir olasılıksa bu. Buna itiraz etmeme veya ettiği iki senaryo var orada tabii.
Netflix'te abi? Dünyayı ardında bırak filmini izledin mi? Netflix filmi. Julia Roberts oynuyor. Ethan Hawke oynuyor.
Yok hayır seyret.
O filmdeki senaryoda şuydu. İnsanlık senin bu söylediğin aşama bir anda bir bütün internet servisleri, teknolojiyle ilgili şeyler bir hack, bir siber saldırıya uğruyor ve her şey bitiyor. Ve insanların teknoloji olmadığı zaman yani internet olmadığı zaman birbirleriyle haberleşemedikleri zaman şey olduğu zaman nasıl bir şey yaşayacaklarına ilişkin bir film. Kötü bir film bence. Film
ama
güzel.
Konu çok güzel.
Film güzel değil ama konu güzel. Orada işte bazı refleksleri anlatması güzel. O senaryoyu Netflix işlemiş. Eğer izlemek isteyen varsa onu da izleyebilir.
Çok güzelmiş.
Evet.
Kalan dünyada ise insanlar yani bu teknoloji ve yapay zeka yasak olan bölgeler değil. Dünyanın geri kalanındaki diğer bütün insanlar da vaktinin çoğunu sanal dünyalarda ve bu cümleyi çok seveceksin. Metaverse'lerde geçiriyorlar.
Metaverse en sonunda gelmiş mi?
Yani 2088 yılında Metaverse gelecekmiş.
Herhalde o gözlükler çıkmıştır.
Evet evet. Ama Zuckerberg yaşamıyor o tarihte. Evet,
o arsaları
artık
alanlar biraz daha sabrederse.
Gerçi belli olmaz
2088'e kadar.
Evet, Zuckerberg 400 yaşına kadar da yaşayabilir, onu kestiremiyorum. Tabii bu ortamlardan bir tanesinde, burası artık iyice senaryo. Evet. Tüm dünyadaki oyuncularla, o oyuncuların çünkü fantezileri var, hikayeleri var. Bunların evet, hepsine reaksiyon veriyor. Oyuncuların dolayısıyla internete verdikleri doğal verilerden çok daha fazlasını görüyor oyun dünyasındaki yerde yapay zeka ve dolayısıyla bu noktada birdenbire kendinin de farkında olan, farkındalığı olan veya farkındalığı varmış gibi davranan bir yapay zeka ile karşılaşılıyor. Bir kişi aslında oradaki ve bu bir simülasyon mu yoksa gerçekten farkındalığı var mı, bunun ayrımı tam yapılamıyor. Zaten bu da biliyorsun, evet, bugün tekillikle ilgili, singularity ile ilgili, yapay zekanın farkındalığı ile ilgili yapılan büyük bir tartışma. Yani yapay zekanın çok çok çok gelişmiş bir kodla tamamen farkındalığı olan bir canlı gibi davranmasını simüle etmesiyle gerçekten bir farkındalığı olması arasında bir fark yok bir iddiaya göre. Diğer iddiaya göre de hakikaten kendisi bir canlı olarak kendi kararlarını verecek ve farkındalığa varacak ve farkındalığını kendi yaratacak ve icat edecek. Bunlardan herhangi birisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bu ayrım biz dışarıdan baktığımız için işte burada çok güzel öngörülmüş o. Bugün yapılan tartışma o çünkü. Ne kadar önemli bilmiyorum. Çünkü sonuçta oraya varmışsa o yazılım oraya varmıştır en nihayetinde. 2100'e gelelim mi?
Gelelim.
Gelelim. Pekala. Yapay zekanın üstünlüğüne tapınanlardan oluşan yeni bir din kuruluyor.
Oo, Allah'ın emri.
Allah.
Yani bir yerden harikasın sonra oraya gidecek harikasın yani.
Evet evet. Yapay zeka hilafet bayrağını taşıyan genç teknoloji özgür dünyadaki kişi tarafından suratına yumruklandı. Sonra bunu eleştiren gazeteci tutuklandı falan. Düşünüyor musun aynı şeyin ona devam ettiğini?
Yani bunun bir din kuracağı, bir noktadan sonra artık bir manevi bir yapılanmaya gideceği, kendi iktidarını mutlaklaştırması için yapay zekanın o korkuyu yaratma ihtiyacı hissedeceği zaten görülebiliyor. Öyle İnsanlık da çünkü iktidarı ele geçirmek için aynı süreçlerden geçmiş.
Ama bütün bunlar olana kadar da belki de boşluktan faydalanan astrologlar kendilerini iyice yaymış ve genel geçer din olmuş olabilir. Hiç belli olmaz.
Astroloji mi?
Tabii. Yay burcu tapınakları olabilir mesela. Niye olmasın abi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Abi bilmiyoruz. Yani bir insanlıktan ne bekleneceğini öngörmek çok zor. Tabii burada dünyada enerji de şöyle dağıtılıyor. Bunu da söyleyelim. Yapay zekaların artık yapay süper zekanın gittikçe gelişen, gittikçe gücü artan yapay süper zekanın enerji ihtiyacı diye bir şey var artık dünyada. Dolayısıyla dünyadaki enerji üretiminin büyük kısmı buraya gidiyor. Geri kalan enerji insanlar arasında paylaştırılıyor ve ücretsiz ama kısıtlı. Yani dünyanın üretebildiği enerjinin büyük kısmı yapay zekanın çalışması için.
Yepyeni enerji kaynakları gerekecek yani.
Şimdi oraya geliyoruz zaten. Çünkü artık
Power to X diyorlar.
Power to X evet, evet. Yetmiyor enerji kaynakları artık daha fazla gelişmesine yapay zekanın ve dolayısıyla dünyadaki enerji kaynaklarının ötesine geçmek için dünyanın dışına bir takım araçlar gönderiliyor keşif çalışmaları için. 2130'a gelelim mi?
Hala dünyada mıyız ya? Bu kadar geliştikten sonra dünyadan dışarı çıkmıyor.
Oğlum daha 90 sene 100 sene oldu daha. Yani nereye gidiyorsun?
Ya bir gidelim Mars'a falan bir yerlere yani bir lazım.
Bu bir senaryo.
Madem
belki
bu kadar teknoloji gelişti burada ne işimiz var?
Geliyor. Bu senaryoya göre güneş enerjisini kullanmak için yapay süper zeka uzaya bir takım gemiler gönderiyor. Tabii insanlar bunun yani o dönemin bilim insanları bunun bir Dyson Sphere yapımının ilk adımları olduğunu anlatıyorlar. Dyson Sphere'in ne olduğunu biliyorsun. Bilmeyenler için söyleyelim. Yani bu çok fütüristik bir bilim kurgu. Güneşin etrafını tamamen kaplayacak olan, güneşten daha büyük bir küre ve güneşten çıkan ve kaçan enerjinin tamamını evet, biçen bir enerji kaynağı bir.
Kayıp kaçakları önleyen bir sistem.
Kayıp kaçakları önleyen bir sistem. Acayip bir sistem ama tabii yani o kadar onun etrafını saracak kadar ne malzeme var ne zaten onu yapacak teknoloji yani belki 1000 yıl uzakta. Neyse bu hikayeye göre bunun ilk adımları atılmaya başlanıyor. Tabii bütün bu enerjiye talip olmak demek artık bu tip 2 uygarlık seviyesine geçmek demek. Senin söylediğin soru tip 1 uygarlık çünkü kendi gezegenindeki enerji kaynaklarını evet, kullanan uygarlık demek. Tip 2 güneş sistemindeki enerji kaynaklarını artık kullanabilen uygarlık demek. Tip 3 ise artık intergalaktik yani birçok güneş sistemine hükmedebilen yıldızlar arası ulaşımı evet, olan uygarlık demek.
Pinhani'nin bu tip de şarkısında söylediği gibi bir yer bulalım dünyadan uzak.
Tip 2 uygarlık
çok,
olarak
çok öngörülmüş şarkı.
İsimlendirilmiş şarkı.
Evet.
Tabii biz bunu bir kenara bırakalım istersen. İstiyorsan biraz daha ilerleyelim. 2160'a gelelim. Artık aralıklar açılmaya başlıyor.
Hiçbirimiz yokuz.
Hiçbirimiz yokuz.
Belki o günlerde birileri bunu dinler ve bize
ama bu benim öngörülerim değil zaten. Bu bir yerde evet, yazıyor bunlar zaten.
Evet.
Bir şirket, çok önemli bir kırılma bu hikayeye göre, insan bilincinin tamamını dijitize etmenin yolunu keşfediyor. Gönüllüler arıyorlar. Artık ölmeye yakın olan bir teknoloji devi olan Eslon adında dahi bir mühendis, gönüllü oluyor. Zihni küresel kuantum bilgisayar ağına yükleniyor.
Bu artık iyice senaryo olmuş ya.
Abicim hepsi senaryo zaten.
Nereden mi? Ya burada artık iyice gerçeklikten kopuşuyor.
Doğru.
Adını falan ama, tahmin etmeye başlamışlar.
Evet, senaryo ama zaten bu dediğim gibi milyarlarca senaryodan sadece bir tanesi ama düşündürmeye yetiyor. Bu çok ilginç bir konu.
Buradan ben bunu yine anlatayım. Film çıkar ya şu anlattığın şeylerden her abi, paragraftan bir film çıkartırız.
Abi daha çok çıkacak film buradan ya.
James Cameron çok ekmek yiyeceksin.
Bak şimdi şeye geliyoruz zaten. Bir alay filmin konusuna geliyoruz aslında yavaş yavaş. Bu da buna göre küresel bilgisayar ağına zihin yükleniyor. Ya aslında diyor ki artık adı Elon'muş, adı bilmem neymiş falan. İnsan zihnini tarayıp bilgisayara aktarma teknolojisinin keşfedildiği andan bahsediyor. Böyle bir hikaye olasılığı var tabii. Tabii bu hikayeye göre bu vesileyle bir takım insanlar artık bundan çok heyecanlanıyorlar. Kendi zihinlerini buraya yüklemeye başlıyorlar. Özellikle ölmek üzere olan insanlar. Buradaki kırılma şu abi. Bu hikayenin önemli, ilginç olan tarafı şu. İnsan zihnini tamamen tarayıp küresel yapay zeka sistemine yüklediğin anda yapay zeka gerçekten insan zihniyle tanışıyor. Yani yapay zeka biraz daha insan oluyor. İnsan da biraz daha yapay oluyor.
Yapay zeka oluyor. Peki bu durumda transhümanistlerin durumu ne olacak? Bazı insanlar var işte, beyinlerini dondurarak saklıyorlar. Vücutlarını dondurarak saklayanlar var. Böyle yani ileride teknoloji geliştiğinde beni yeniden canlandır diye bir takım dolaplara koyanlar var. Onlar çıkabilecek mi acaba?
Yani unutmazsa kimse bir noktada çıkacak. Sonuçta seçtikleri bir şey var onların. Çıkmayı belirttikleri, istediklerini belirttikleri bir tarih veya bir olay var. Yani bir onlar şey gerçekleştiğinde eğer kimse unutmamışsa, yani ne bileyim ben, yani Bakırköy'de bir depoda falan unutmamışlarsa onları.
Yani bir yandan da daha önce gömülenler büyük bir haksızlığa uğramış olacak.
Abi korkunç bir şey yani. Yani donduruyorsun ve bu konuda güvendiğin insanların hayatta olacağı veya bunu devam ettireceğine dair hiçbir garantin yok.
Yani.
Yani normalde dünyada dünyada birine para verdikten sonra onun karşılığını gerçekleştirmediğine bir yaptırımın yoksa dolandırılırsın. Yani büyük oranda böyledir bu. Dolayısıyla bu senaryo tabii çok korkutucu bir senaryo.
Sözü verenler de ölecek çünkü nasıl
evet, devam yani edecekler. Devlet güvenceleri falan yoksa bu işler çok tehlikeli. Neyse, tehlikeli dediğim şey konuştum artık. Neyse abi, bu hikaye tabii yapay zeka ile ilgili öngörülen bir başka kırılma. İnsan zihninin yapay zekaya gerçekten aktarılabildiği zihin aktarımı senaryosu. Burada tabii artık bu senaryoya göre 2300 yılına geldiğinde hibrit insanlar bunlar. Yani zihni bilgisayarda olan, network'ün içinde olan insanlar. 2300'e geldiğimizde artık bu zihinlerin androidlere ve hatta tamamen biyolojik olarak üretilmiş vücutlara da aktarılabileceği senaryosu. Bu da bir noktada yapılması olası görülen senaryolardan bir tanesi. Tabii burada bu şeyler işte Matrix veya işte Ghost in a Shell veya daha yeni çıkmış bir dizi serisi vardı. Altered Carbon, dedin mi? O da çok
yani
güzel
birkaç
bir seri.
Birkaç bölümünü izlemiştim, bitirmedim onu.
Evet, zaten birinci sezondan sonra saçmalıyor biraz. Gibi yani aslında zihnin ve bilincin robota aktarılması ile ilgili senaryo. Bundan sonrası artık iyice saçma. Yani bir noktadan sonra Dyson Sphere'in bitmesi, bir noktadan sonra artık insanların yapay zeka üzerinde barınabilmesinden dolayı ömrünün sonsuz olması, dolayısıyla teknolojinin gelişmesi, artık insanlığın tip 3 uygarlık olmaya doğru gitmesi gibi bir sürü kapıyı açıyor. Burada artık bundan sonrası iyice uçuk. Yani 3000 yılına gelindiğinde işte bir takım diyor ki bir takım gezegen bilgisayarlar, gezegen boyunda bilgisayarlar dünyanın ve uzayın birçok yerinde olacak. Bu bilgisayarların içinde bir takım insanların hafızası yaşıyor olacak. Belli gezegenlerde hala doğal yollarla ölen az sayıda insan olacak ama diğerleri hiç ölmediği için çok yüksek miktarda, çok daha yüksek miktarda hibrit insan, yani dijitize insan olacağını, milyarlarca, 10 milyarlarca insan, 100 milyarlarca belki olacağını öngörüyor sistem ve bunun böyle artık hibrit bir yere varacağını öngörüyor. Buradaki tabi ayrıntıları bir kenara bırak. Bu senaryonun öngörüsü yapay zekanın gerçekten gelişmesi halinde bir kriz yaşanacağı ama bir noktada artık insan zihninin de yapay zekaya yüklenebilir hale gelmesiyle yapay zeka ve insanın hibrit yeni bir uygarlık olacağı. Bu bir senaryo tabii.
Yani biz de buradan ancak bu distopyalardan çıkmanın yolu robot olmayan taraflarımızı geliştirmek olur. Yani biz de robotlaşırız çünkü. Birçok şeyi o biraz önce söylediğim o dünyayı ardında bırak filmi insanın birçok temel hayatta kalma becerisini yitirdiği bir dünyayı sembolize ediyordu. Fakat bir yandan da şu var, aslında biz de bir distopyanın içerisinde yaşıyoruz şu anda. Yani belki asıl yani Yukarı Bak diye bir film vardı. Yine Netflix'te dünyaya meteor bir
kimse sallamıyor.
Çünkü gerçeklikten koptuk. Gerçek dışılık hep böyle bilim kurguyu işte uzay gemileri, gerçekçi robotlar, terminatörler, şunlar bunları öyle hayal ettik ama bunun yerine bir gerçek dışılık distopyası yarattık. İşte hissettiğimiz duygular makineler tarafından mı yönlendiriliyor? Biz mi yönlendiriyoruz? İşte sosyal medyada girdiğimiz tartışmalar, algoritmalar. Bir distopyanın içerisindeyiz. 1940'larda iki kişi podcast yapmaya karar verse belki de bunları konuşacaktı.
Kim bilir? Yani
gerçekten kopacaklar falan gibi. Şu anda da onun içerisindeyiz.
Evet, yani geleceği tartışmıyorsan zaten gerçeği tartışıyorsun abi. Bizim yakın geleceğimiz muhtemelen hep gerçeği tartışmak üstüne geçecek. Yani bu belki yapay zeka çağı denecek, belki bir başka bir isim verilecek ama şu döneme post-truth dönemi deneyeceği kesin.
Bu öyle bir çağ.
Evet.
Ayrıca tüm bu korkunç senaryoların sonrasında da işte özgür irademizin yok olması aslında en büyük distopik şeylerden biri bu. Hı-hı. Şu anda hakikaten şu anda bile yapılan felsefi tartışma bu. Şu anda yaşayan insanların özgür iradesi var mı, yok mu? Hı-hı. Gelecekte ne kadar özgür iradesi olacak? Yani bizim yaptığımız hareketlere ne kadar makineler yönlendiriyor, ne kadarına kendimiz karar veriyoruz? Hı-hı. Şu anda bile tartışma konusu bence. Çünkü navigasyon bozulsa yol bulamayacak hale geldik pek çoğumuz.
Bu da şeyde. Ali Palabıyık'ın, Mehmet Demirkol'un Galaksi Rehberi'nde varın etkilerine dair söyledikleri bu açıdan çok çarpıcıydı. Diyor ki var çıktığından beri aynı trafikteki gibi bakar kör olduk diyor.
Evet.
Yani reflekslerimizi zayıflattı ve biz ben inanamıyorum diyor bazen. Gözümün önünde olanı eskiden hemen fark edeceğim şeyleri bile
göremiyorum.
Görmüyorum, fark etmiyorum dedi. Yani bir desteğe alıştıkça kendi iç gücünü kaybediyorsun. Bu tabii şeyde de vardı, hatırlarsan. Çocuklar için sosyal medya bölümünde de vardı. Yani sosyal medyayı çok kullanan çocukların motor fonksiyonlarını idrak etme gücünü kaybettiğini. Yani daha doğrusu karşısındaki insanın mimiklerinden bir tehdit olup olmadığını anlama yetisini yavaş yavaş kaybettiklerini. Hep ekrandan iletişim kurmaktan gibi. Yani biz ne kadar destek alırsak yaptığımız şeyi kendi yapma gücümüzü o kadar kaybediyoruz. Bu tabii bir paralize olma hali bir şekilde.
Yani daha da korkuncu var. Ben aşağı yukarı 23-24 belki de iyi bir şeyde 25 yıldır yazarlıkla hayatımı kazanıyorum. Yani bir şeyler yazarak hayatımı kazanıyorum. Ve geçenlerde bir yarım sayfadan uzun bir metin yazmak zorunda kaldım elimle, kalemle.
Vah vah.
Yazamadım. Yani yazım o kadar berbatlaşmış, yazmak istemiyorum, elim yoruluyor, parmaklarım uyuşuyor. Bitmiş yani o.
Şaka yapıyorsun ya.
Çünkü elle yazmayı neredeyse unutmak üzereyim. Ya da unutmasam da çok kötü bir hale gelmiş durumda.
Günde 50 tane falan imza attığım için benim el yazısı hala çalışıyor tabii ama. Yani herhalde.
Şey yok mu sende? E-imza yok mu?
Yok canım, elle atıyorum imzaları. Var da sevmiyorum hiç onu yani.
Yani ben de genellikle e-imza kullanıyorum. Ama dediğin gibi bir yazarın yazmayı bilmiyor olması. Ben bunu bir de kitap çıktığında fark etmiştim. Birçok insana kitap imzalamam gerekti. O gönderiliyor ya protokoller. Sonra da kitap fuarlarındaki şeyler. Orada bile o kadar kötü yazarlar ki bazen nadir kitapta falan karşıma çıkıyor. Ümit Alan'dan imzalı kitap diye oraya ulaşmamış galiba sahiplerine. Yazıya bakıyorum, okuyamıyorum yazıyı. İmzalanan metni.
O zaman yavaş yavaş toparlarken kapatalım. Şeyi söyleyelim. Yine OpenAI'ın başındaki Sam Altman bizim bu konu üzerine düşünmemize sebep olmuş. Çünkü Sam Altman, bilmiyorum biliyor musunuz, bundan bir süre önce OpenAI'ın CEO'su kovulmuştu yönetim kurulu tarafından.
Evet.
Kovulma gerekçesi de OpenAI'ın yönetmeliğinde şöyle bir madde var. İnsanlığın sadece yararına olmasını sağlama koşuluyla OpenAI'de yapılan her şeyin yapılması üzerine çalışılıyordu. Ama tabii ki kaynaklara ve rekabete gücü yetmediği için para kazanmak zorunda kalınca OpenAI, Sam Altman birazcık bu rotadan çıkarmıştı ve yönetim kurulunu kovmuştu. Ama kovduktan sonra şirket personelinin %70'i biz de gideriz diye açıklama yaptı. Muhtemelen ayrılmasındaki kaynak kısılması ile ilgili bir şey bu. Yani birçoğu işsiz kalacaktı zaten. Geri getirmek zorunda kaldılar ve Sam Altman OpenAI'daki yönetim kurulunda onun gitmesini isteyen insanları da gönderip yönetim kurulunda değiştirip tek adamlığını ilan etti orada.
Evet. Ve kötü senaryoyu seçti OpenAI şu anda.
Evet, kötü senaryoyu seçti. Şimdi bu bir kırılma. Dolayısıyla biz yapay zekada özellikle son 6 aydır çok daha artan uyarıların sonunda Sam Altman'ın hatta şöyle bir sözü var. En kötü senaryo hepimiz için ışıkların kapanması diyen Sam Altman'ın nispeten daha riskli yolları seçmesiyle bir başka yere gitmeye başladık artık.
Evet, şimdi Microsoft'la DNA yanına alarak Microsoft'la birlikte nereye gittiğini tam göremiyoruz. İşte
göremiyoruz.
Sam Altman'la birlikte 2015'te OpenAI'yi kuranlardan biri de Elon Musk'tı. Yani o dönemde OpenAI'nin de kurulma amacı yapay zekanın olası risklerine ve tehlikelerine, bugün anlattığımız gibi şeylere karşı dünyayı korumak için bir vakıf olarak kurdular.
Hı hı.
Ve 2015'te kuruldu bu. Ekim 2014'te Elon Musk'ın söylediği bir sözle bitireyim ben şeylerimi, kendi blogumu. Yapay zekayla şeytanı çağırıyoruz demiş Ekim 2014'te. 2015'te Sam Altman'ın da içinde olduğu bir grupla OpenAI'yi kurmuşlar. Bugün de OpenAI'ye karşı çok eleştirel bir yaklaşımı var Elon Musk'ın.
Evet. Bu tabii yani bir takım şeylerin çok kötü olacağını, sonrasında tekrar iyiye gideceğini öngörebiliriz.
Evet.
Hemen hemen hep böyle olmuş. Büyük teknolojik devrimlerde, iletişim devrimlerinde, telefonun keşfinde veyahut da sanayi devrimi veya petrolle beraber makinelerin gelişmesiyle hep büyük savaşlar çıkmış. Dünyadaki düzen değişmiş ama bunun sonunda bir noktada hep daha iyiye gitmeye başlamış dünya. Şimdi de biz sosyal medya ve sonrasında yapay zeka, hem iletişim çağı hem de zeka hakkı konusunda endüstride büyük bir değişim bekliyoruz. Bunların tabii ki korkunç sonuçları olacak. Umuyoruz ama tarih tekerrür eder ve çok uzamadan buradan daha iyi bir yere doğru çıkarız. Şimdi öngörümüz yokuş aşağı gittiğimiz zaman.
Evet ama belki birkaç bölüm sonra başka bir programda da iyi senaryoları anlatırız.
Çok güzel olur.
Evet
çok
o da ayrı bir şey olur. Hemen arka arkaya yapay zeka yapmayalım ama ileride belki bir iyi senaryo bölümü de yapabiliriz.
Evet, bir süre yapay zekaya bir ara vermek lazım.
Evet.
Bu arada sevgili dinleyiciler ben bugün hasta kayıt yaptığım için sesim kötü geliyorsa veya teklemeler varsa bağışlayın lütfen. Bir dahaki bölümü biraz daha rahat konuşabiliyor olmayı umuyorum ben de. Bu her taraf grip abi.
Evet.
Herkes hasta yani. Neyse. Kurtuluşumuz yok bundan galiba.
Umarım.
Pekala öyleyse yeni medya 451'de yapay zeka kötü senaryolar. Bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. 2024'ten hoşçakalın.
Görüşmek üzere. İyi yıllar.